Serdar Büyüközel'le homeopatiye giriş yayınlarımızın yedincisinde yeniden sizlerle birlikteyiz. Serdar Bey, hoş geldiniz yeniden.
Hoş bulduk.
Derslerimiz ilerliyor, konular da ağırlaşıyor. Kimin niye hasta olduğunu, hastalıklara yatkınlık ve hassasiyet konularını ele almıştık bir önceki bölümde. Bugün ise Serdar Bey bizlere bir takım homeopatik senaryolar üzerinden homeopatik tedavide işler nasıl yürür, başımıza gelebilecek şeyler nelerdir, mesela homeopatik bir ilaç alınca ne olur? Bu güzel konuları, keyifli konuları açıklayacak ama öncesinde tarihte yeniden bir geçmişe uzanalım ve hekimler ilk defa benzerle iyileşme fikrini nasıl buldular? Yani aslında bu homeopatik ilkeler nasıl ortaya çıktı? Bunu bir dinleyelim mi sizden Serdar Bey?
Teşekkür ediyorum. Şimdi bu konuya yeniden geri dönmemizin sebebi şu. Aynı şeyleri anlatıyoruz ama her seferinde bilgimizi biraz daha derinleştiriyoruz. Önce herkesin anlayabileceği basitlikte ve genel olarak anlatıyorduk. Şimdi derslerimizde oldukça ilerledik. Daha önceki derslerimizde hiç tıp eğitimi almamış olanların dahi anlayabileceği basitliği korumaya gayret ediyorduk. Şimdi derslerimizde o kadar ilerledik ki verdiğimiz bilginin içeriğini biraz daha derinleştirmek ve tıp dünyasının da ilgisini çekebilecek derinliğe kavuşturmak amacını taşıyorum. O yüzden Samuel Hahnemann ve ondan önceki doktorlar doğada neyi gözlediler de ilaçla tedavi etmenin doğru yolunun kişide benzer hastalık yaratan ilaç vermek olduğuna karar verdiler. Buna değinmek istiyorum. Bu konuda kullanacağım kaynak da Hahnemann'ın bizlere miras bıraktığı İyileştirme Sanatının Kuralları kitabında geçen notlar. Hahnemann burada diyor ki, bizim gözlemlerimize göre bir organizmaya iki farklı hastalık etki ediyorsa, iki farklı hastalık bulaşmaya çalışıyorsa, üç senaryo söz konusudur. Bu senaryolardan ilki, kişide zaten eski ve güçlü bir hastalık vardır. O zaman yeni ve farklı bir hastalık bu kişiye bulaşamaz diyor. Ve kitabında bununla ilgili örnekler veriyor. Daha ağır bir patolojisi olana işte mesela bir aşı yapıyorlar ama işte aşı etki göstermiyor. Veya işte daha ciddi bir hastalığa yakalanmış birine etrafta daha hafif bir hastalıkla ilgili bir salgın varken o kişi o salgına yakalanmıyor. Bunun fiili tıbbi örneklerini merak edenler için bu kitabın orijinalinin iki tane Türkçe kopyası var. İnternette de İngilizce kopyası ücretsiz olarak var. Merak eden tıp mensuplarına gerçekten okumalarını öneriyorum. Kitabın kısa adı Organon of Medicine. İyileştirme sanatının tıbbın organonu. Organon kural, prensip anlamında. İyileştirme sanatının prensipleri. İkinci senaryomuz, kişide bir hastalık vardı ama bu hastalık çok ciddi, çok kuvvetli bir hastalık değildi. Yeni bulaşan hastalık daha güçlü. O zaman şu oluyor, yeni hastalık organizmayı etkisi altına alıyor, eskisinin belirtileri kayboluyor. Kişi yeni ve güçlü olan bu hastalığı yenmeyi başarırsa eski hastalık tekrar hortluyor. Ama yeni ve güçlü hastalığın hakimiyeti sürerken eski hastalığın belirtilerinin hiçbirini görmüyoruz bu kişide.
Ama bu bir iyileşme olduğu anlamına gelmiyor o zaman anladığım
Yok,
kadarıyla.
baskılanma.
Baskılanma.
Yeni
Tamam.
ve daha kuvvetli olan hastalık eski hastalığı baskılıyor. Üçüncü senaryomuz, iki tane benzer güçte hastalık aynı organizmayı etkiliyorlar. Şimdi etki kısa süreli olduğunda bir şey olmuyor. Fakat etki uzun süre olduğunda organizma pes ediyor. İki farklı hastalık kişinin organizmasını paylaşıyorlar. Burası senin, burası benim diye. Bu kişi iki farklı hastalığı bütün belirtileriyle bedeninde, zihninde, duygularında yaşıyor. Yani işte hem kalbi hasta oluyor hem eklem romatizma oluyor mesela. Hastalığın biri kalbi tutuyor, biri kemikleri tutuyor mesela. Fakat doğada şunu hiçbir zaman gözleyemiyor doktorlar. İki benzer hastalık bir organizmada aynı anda asla gözükmüyor. Yani deminden beri verdiğiniz üç farklı senaryoda iki hastalık farklıydı. Yani biri daha güçlüydü, biri daha zayıftı. Ya eskisi daha güçlüydü, ya yenisi daha güçlüydü. Ya da benzer güçteydiler ama farklı hastalıktılar. Doğayı gözleyen doktorlar iki doğal hastalığın benzer olduğu takdirde aynı organizmayı hasta edemediğini görüyorlar. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani çocukken oynadığımız bir oyun var ya, hani böyle müzik çalar ve kişi sayısından bir eksik sandalye vardır. Müzik durduğunda herkes bir sandalye kapar, sonra biri ayakta kalır. İşte tıpkı iki çocuğun tek sandalyeyle bu oyunu oynadığını düşünün. Müzik duruyor ve sandalyede sadece biri yer kapıyor. Öteki ayakta kalıyor. O kapamıyor. Şimdi homeopati bu durumda ne yapıyor biliyor musunuz? Sahte hastalıkla doğal hastalığın yerini kapıyor organizmada. Böylelikle doğal hastalık organizmaya tutunamaz oluyor. Şimdi yapay hastalığın kontrolü bizde. Neden? Çünkü onu ilaçla yaratan biziz. Ondan kurtulmak çok kolay. İlacı kestiğimiz anda yapay hastalıktan kurtulabiliyoruz. Dolayısıyla yapmamız gereken tek şey şu: doğal hastalıktan biraz daha güçlü yapay bir hastalık yaratmak. Ama farklı değil, benzer. Yani baş ağrıyana biraz daha güçlü bir baş ağrısı yaratan bir ilaç veriyoruz. Doğal hastalığı tutunduğu yerden kovuyoruz.
Sandalyeye oturuyoruz.
O sandalyeye biz oturuyoruz. Kısa bir süre sonra da ilacı kesiyoruz. Doğal hastalık zaten gitmişti. Yapay hastalığı da ilacı keserek biz bitiriyoruz. Ortada hastalık falan kalmıyor. Kafayı karıştıran şey şu: ya kardeşim, bu adamın zaten başı ağrıyordu. Sen de diyorsun ki onun başını ağrıtan, hatta biraz daha fazla ağrıtan bir ilaç veriyorum. Bu kişinin başının daha çok ağrıması gerekmez mi? Sen nasıl oluyordu bu kişinin başının ağrısını geçiriyorsun? Yani en azından senin yapay ilacı kesene kadar bu kişinin başının daha çok ağrıması gerekmez mi? Gerekirmiş gibi geliyor ama neden? Yani neden ağrıyı kesebiliyorum da böyle olmuyor?
Ters etki çünkü vücut, değil mi?
Evet, bravo. Vallahi sizden çok iyi homeopat olur.
Öğreniyorum.
Şimdi siz bunu canı olmayan ölü bir şeye uygulamıyorsunuz ki. Yani hani bir taşı yontmuyorsunuz ki. Siz içinde enerji olan canlı birine bu etkiyi yapıyorsunuz. Siz daha kuvvetli bir etki yapınca ne oluyor? O da daha kuvvetli bir tepki veriyor. Dolayısıyla siz daha kuvvetli bir baş ağrısı yapan ilaç verince, o da baş ağrısıyla mücadele etmek için daha zıt, daha kuvvetli bir reaksiyon veriyor. Ve o reaksiyon verir vermez baş ağrısı düşmeye başlıyor zaten. Ve baş ağrısı düşmeye başlayınca zaten benim de ilaç verme nedenim ortadan kalkıyor ve ilacı derhal kesiyorum. Sistem böyle çalışıyor. Aslında düşününce ne kadar basit, değil mi?
Evet, düşünce çok basit ama her zaman bu basitlikte oluyor mu? Yani bu kural her zaman işliyor mu Serdar Bey? Yoksa yani tıpatıp o hastalığın benzerini yakalayamadığımız sürece ve biraz üstünü veremediğimiz müddetçe hani zorlanıyor muyuz?
Şimdi siz kurala sadık kaldığınızda kural çok düzgün işliyor.
Ha
Ama işte bu kurala sadık kalabilmek ustalık istiyor.
ha. Evet.
Şimdi nereye geldik? Bu anlattığımız senaryo üzerinden birine yanlış ilaç verirsek ne olur? Önce oradan başlayalım.
Tamam.
Şimdi yanlış ilaç vermek ne demek? Biz birini hasta ediyorduk. Şimdi şöyle düşünün, çatı örneğine geri dönüp öyle bağlayacağım. Şimdi çatının bir tarafı akıyordu, delikti zaten. Doğru ilaç ne demek? Çatının delik olduğu taraftan biraz daha su akıtmak demek. Yani oraya azıcık daha satacağım da yani çatı şimdi yaşamadığı için çatı kendi kendini onarmayacak da organizmamız ya burası delik galiba deyip orayı kapayacak ya. Dolayısıyla doğru ilaç ne demek? Deliğin olduğu yerden yağmuru biraz daha akıtmak demek. Yanlış ilaç ne demek? Sağlam çatının başka bir yerini kırıp orayı da ıslatmak demek. Dolayısıyla bir derdi olan organizmaya bir dert daha siz veriyorsunuz. Yanlış ilaç bu demek. Şimdi eğer yanlış ilacın dozunu küçük tutarsanız organizma belki bununla başa çıkabilir. Yani oraya da bir kova koyar, durumu kurtarabilir. Ama siz yanlış ilacı bir de kuvvetli dozda verirseniz, yani kocaman bir delik açarsanız çatıya, işte o zaman işte o kişiyi çökertirsiniz yani. Dolayısıyla kuvvetli dozda yanlış ilaç vermek hiç arzu edilen bir durum değildir. Hatırlarsanız geçen bölümde de bu konu değinilmişti ve siz çok güzel yakalayarak işte o yüzden küçük dozda başlıyoruz, değil mi Serdar Bey, demiştiniz. Dolayısıyla verdiğimiz ilaçtan emin değilsek bir kere kesinlikle küçük dozda veriyoruz ilacı. İlacın işe yaradığını görüyoruz, yetmediğini görüyorsak işte o zaman ilacın kuvvetini artırıyoruz. Şimdi geldik, ilacı doğru seçtik ama ilacı dozunu yanlış verdik. Doğru ilacın dozunu az verebiliriz, yani gereğinden az verebiliriz, gereğinden fazla verebiliriz. Şimdi gereğinden az verirsem ne olur? Kişi iyileşmeye başlar ama verdiğim ilacın dozu yetmediği için tamamen iyileşemez. Çaresi de çok kolay. Ona biraz daha ilaç veririm. Yani biraz daha kuvvetli ilaç vermeye devam ederim. Yani aynı ilacın daha kuvvetlisini vermeye devam ederim. Peki doğru ilacı seçersem ama fazla verirsem ne olur? Yani delik olan çatıdan hani bir miktar su değil de böyle kova kova su dökersem ne olur? Organizma başa çıkamayabilir. Şimdi demin ağrı niye azalıyor demiştik. Siz de çok güzel yakalamıştınız. Organizma reaksiyon veriyor. O yüzden demiştiniz. Şimdi organizmanın reaksiyon verebileceğinden çok daha fazla bir etki yaparsam ne olur? Organizmayı nakavt ederim. Demin yanlış ilaçla nakavt yapmıştım. Şimdi doğru ilaçla nakavt yaparım. Organizmanın başa çıkabileceği kuvvette bir ilaç dozu seçmem lazım. Doğal hastalıktan biraz daha kuvvetli olacak ama hastanın enerjisini telef etmeyecek miktarı bulmam lazım. Hasta güçsüzse Belki hasta güçlenene kadar ona hastalıktan daha şiddetli olan ilacı bile vermeyeceğim. Yani ufak, her şeye rağmen ufak dozlarla başlayacağım. Dolayısıyla doğru ilacı fazla verirsem kişi yeniden ilaç hastalığına yakalanır. Aynı delikten koydum suyu ama o kadar su verdim ki o yine sırık sıklam oldu ve kendini de kurutamıyor artık. Islak öyle kaldı. Tır tır titriyor şu anda. Şimdi işte bu istemediğimiz ve Türkçe'de kötüleşme, İngilizce'de agravasyon dediğimiz durumdur. Kişi sahip olduğu hastalık belirtilerinin aynısını daha şiddetli olarak yaşamaya devam ediyor. İlacı doğru verdiğimiz için. Bu agravasyondur ve bunu istemiyoruz. Çünkü bu incitmeden iyileştirme kuralına aykırıdır. Hani Hipokrat demiş ya önce incitme diye. Bunu Hahnemann da söylüyor. Yani homeopati incitmeden iyileştiren güzel bir tedavi metodudur diye. İşte bu ilacı fazla vermek incitmeden iyileşme kuralını ihlal ediyor. Ve bunun da bir tek tedbiri var. Fazla vereceğine az ver. Ne olduğuna bak. Az geldiğini görünce biraz daha fazla ver. Bunun başka hiçbir çaresi yok. Peki eğer bu bir kötüleşme ise o zaman iyileşme krizi ne ve iyileşme krizi şart mı? Herkesin merak ettiği en önemli konulardan biri.
Kesinlikle.
Çünkü nasıl açıklıyorlar? Yani işte holistik yöntemlerde, geleneksel tıpta iyileşmek için biraz kötüleşmek, biraz acı çekmek şarttır diye açıklıyorlar. Bu doğru mu? Bunda bir gerçek var ama bunun doğruluğunu doğru anlamak lazım. Yani bundaki gerçek nedir? Doğal hastalığın şiddetinden biraz daha şiddetli yapay hastalık yaratmak lazım ilaçla diyoruz. Dolayısıyla kişiyi telef etmekten bahsetmiyoruz. Hafifçe sarsmaktan bahsediyoruz. Çok hafifçe. Ya birkaç saatliğine, belki sadece bir günlüğüne. İlacı aldığı gün kendini biraz yorgun hissetmesini, semptomlarının hafifçe azmasını falan normal karşılıyoruz. Kişi ne verdin bana çok kötüyüm falan diyorsa işte ilaç fazla gelmiş. Dolayısıyla doğru ilacın eksik olması ve fazla olması, hatta yanlış ilacın da fazla olması kötüleşmeye giriyor ve bunu tercih etmiyoruz. Doğru ilacın eksik olması değil de yanlış ilacın fazla olması ya da doğru ilacın fazla olması istemediğimiz türden bir kötüleşmeye yol açıyor ve bu iyileşme krizi değil. Peki o zaman iyileşme krizinin gerçek anlamı ne? İyileşme krizinin gerçek anlamı şu. Eğer yeni doğmuş birkaç aylık bir bebeği tedavi etmiyorsak, yani bir yetişkini tedavi ediyorsak hepimizin başına türlü çeşitli olaylar geldi. Ameliyatlar olduk, enfeksiyonlar geçirdik, antibiyotikler aldık. Bir sürü hastalığı o zamanki bilgilerimiz, homeopati bilmediğimiz için başka tedaviler yüzünden hastalıklarımızı baskıladık falan filan. Şimdi sizin geçmişte yaşadığınız ama yanlış ilaç tedavileriyle baskıladığınız bir hastalık geri gelmişse, yani 5 yıl önceki bir hastalığınız hortlamışsa, işte gerçek iyileşme krizi budur. Bu neden iyidir biliyor musunuz? Sizin sağlığınız 5 yıl önceki seviyesine geri döndü demektir. Yani sizin kalp çarpıntınız vardı, size bir ilaç verdik, kalp çarpıntınız geçti, şimdi 5 yıl önceki dizi ağrılarınız geri geldi. Hastalık yukarıdan aşağı indi. Şimdi bu konuda bilgisiz ve bilinçsiz biri der ki, lan sen bana ne biçim ilaç verdin, kalbimi geçirdin, Allah razı olsun. Ya şimdi dizim ağrıyor, hani ne biçim iyileşme bu diyecek. Ama bu iyi bir şey. Çünkü daha önemli ve daha derinde olan hastalık geçti. Ta 5 yıl önce daha önemsiz ve daha yüzeyde olan bir hastalık geri geldi. Aslında geri gelmesinin de sebebi zaten 5 yıl önce düzgün tedavi edilmemişti. Düzgün tedavi edilseydi zaten edilmiş olacaktı ve geri gelmesine gerek kalmayacaktı zaten. İyileşmemiş olan hastalık geri geldi. İyileşmiş olsaydı iyileşmiş olacaktı zaten. Yani 5 yıl önce de homeopatik tedavi almış olsaydınız o zaten iyileşmiş olacaktı ve şimdi hortlamayacaktı. O zaman halının altına süpürdüğünüz bu pislik üstüne yığılan başka pislikler temizlendikten sonra yaşam gücü dedi ki aa ya benim 5 yıl önce şuradan da kalma bir pisliğim vardı. Hazır ortalık günlük güneşlikken, bahar gelmişken şunu da temizleyeyim ben dedi. O yüzden ortaya çıktı o. Ve siz o diz eklemlerinizdeki sorunu da yine homeopatik ve doğru bir yolla ve doğru ilacın doğru dozuyla iyileştirdiğinizde belki ayak parmağınızdaki mantar geri gelecek. Ta işte ilkokulda ya da işte ortaokulda yakalandınız. Yine yukarıdan aşağı inecek ve daha da eski bir hastalık gelecek. O da bir iyileşme krizi. Ve böyle böyle bugüne kadar yanlış ilaç tedavileriyle halının altına süpürdüğünüz ne varsa ortaya çıkacak ve sonunda siz işte gençlik yıllarınızda kendinizi güçlü, mutlu, sağlıklı hissettiğiniz ilk sağlık seviyesine geri geleceksiniz. Bu maalesef herkes için mümkün değil. Yani herkese bu umudu vermek mümkün değil. Ama işte bunlarla başa çıkabilecek kadar enerjisi hala yüksek kalmış olan insanlar doğru homeopatik tedaviyi uzun süre aldıklarında bütün bu birikimlerinden kurtulabilirler ve eski hastalıklarından kalıcı ve tamamen kurtulabilirler.
Çocuklar için esasında ümit verici bir şey değil mi bu Serdar Bey? Çünkü onların
Gayet.
yaşam enerjisi daha yüksek ve tedaviye o yüzden bu kadar daha iyi yanıt veriyorlar esasında. Bu konuda mükemmel bir örnek var esasında. Çok sevdiğim bir arkadaşımın küçük kızında yaşadı bunu. Homeopatik tedavi ama sanırım bir 4 ay 6 ay arası falan devam ettiler. Büyük kızı küçükken 3 yaş civarında egzama şikayeti var. Fakat tabii ki hani şey ilaçlarla, kremlerle falan bastırmaya çalışıyorlar. Daha sonra bir 2-3 sene sonra ikinci çocuğu falan da oluyor ama işte büyük kızında hani iştahsızlıklar, bir takım hani ruhsal daha ziyade hani davranışlarında falan değişimeler falan oluyor. Hani esasında şimdi homeopatinin penceresinden bakınca onun biraz daha hani sorunun ağırlaştığını düşünebiliriz belki ama homeopatik tedaviye başlıyor. Ama hani iştahsızlık problemi, belki bir iki huy problemi için başlıyorlar, devam ediyorlar 3-4 ay. Fakat o ruh hali falan hani tamamen geçtikten sonra, düzeldikten sonra, çocuk eski neşeli haline kavuştuktan sonra, yüzünde güller açmaya başladıktan sonra egzama çıkarıyor. Ve bunun fotoğraflarını çekip gönderdiğinde arkadaşım bana sevinç çığlığı atmıştım. Çünkü ikimiz de o an karşılıklı hani şeyi teyit ettik, homeopati çalıştı, tedavi başarılı oldu. Eski hastalık dahi ortaya çıktı ve bu da temizleniyor. İşte yani gerçekten buraya zannedersem tam oturuyor. Hani yüzeysel, daha derine işlemiş olan problemden, ağırlaşmış problemden başlıyorsunuz. Bunu tedavi ediyorsunuz. Sonra basit o hani ciltteki, yüzeydeki egzama problemi de iyileşme krizi olarak kendini gösteriyor ve o da iyileşiyor. İşte gerçek iyileşme.
Evet.
Peki buna neden iyileşme krizi deniyor peki Serdar Bey? Yani hani böyle bir şey var, olumsuz bir mana var. Kriz diyorlar buna.
Aslında size hak veriyorum. Yani doğru bir tarif değil. Şimdi aslında esas yanlış anlama şurada kaynaklanıyor. Homeopatiyi özünden anlamamış olan kişiler her türlü kötüleşmenin normal ve şart olduğunu söylüyorlar. Yanlış olarak söylüyorlar. Ve üstelik de yanlış ilaçtan gelen kötüleşme, doğru ilaçtan gelen kötüleşme ve eski hastalığın geri gelmesini aynı kefeye koyuyorlar. Yani hepsine kötüleşme diyorlar. Ve sıkıntı da buradan çıkıyor. Bunların hepsine birden de iyileşme krizi diyorlar. Ve bunu da normalleştiriyorlar, şart diyorlar. Böylelikle bir de yaptıkları şeydi, homeopatinin bütün prensiplerini hakkıyla yerine getirmediklerinin farkında olmadıkları için bir de kendi yaptıklarını normalleştirmiş oluyorlar. Çünkü demiş oluyorlar ki işte ya bu normaldir. Hani zaten holistik böyledir. Acı çekmeden iyileşme olmaz. Sen doğru yoldasın diyorlar. Farkında olmadıkları şey homeopatinin böyle bir şey olmadığı. Ama maalesef bütün hocalar bu ayrıntıda öğretmiyorlar. Yani ben tek tek homeopatları da suçlamıyorum. Bütün hocalar bu ayrıntıda öğretmiyorlar. Bu bilince sahip olan öğretmen sayısı da az. Benim bile bu bilgileri oturtmam ilk öğrenim gördüğüm yıllarda olmadı. Başka kitapları da okuduğumda, bana anlatılanları tekrar tekrar okuduğumda, başka hocaların bakış açısını ilk öğrendiğim bilgilerle birleştirdiğimde ne olup bittiğini tam olarak anladım. Şimdi ilk anlatılanların yanlış olduğunu söylemiyorum ama bu ayrıntılar verilmeden anlatılınca oturmuyor. Sonra daha iyi bilen, bu konuyu özümsemiş birinden dinlediğinizde ilk anlatılanları da daha doğru anlıyorsunuz, yerli yerine oturuyor. Hem de aradaki farkı idrak edebilecek seviyeye geliyorsunuz. O zaman da bu konuyu aslında özümsememiş, yanlış anlamış kişilerin nerede hata yaptığını anlayabiliyorsunuz. En önemlisi de bu. Bazen bildiğiniz şey yanlış değil ama eksik. Mesela her şey kötüleşme değil. Yanlış ilaçtan gelen kötüleşme İngilizce'de dissimilar aggravation. Yani benzer olmayan kötüleşme. Kişinin baş ağrısı var, ona yanlış ilaç verdiğiniz için bir de karın ağrısı veriyorsunuz. Doğru ilaçtan gelen kötüleşme kişinin başı ağrıyordu. Siz ona ilacı o kadar fazla verdiniz ki şimdi başı daha çok ağrıyor. İyileşeceğine. Bu da doğru ilaçtan gelen kötüleşme. İyileşme krizi olan kötüleşme ise baş ağrısı geçti, kalmadı, geri de gelmedi. Onun eski hastalıkları geri geliyor. Yani artık baş ağrısı şikayeti yok, işte egzaması geri geldi.
Tamam, şimdi tamamen netleşti durum benim için de. Çünkü yani terimler de hani her önüne gelen kullandığı için her okuduğunuzda iyileşme krizi falan deniyor ama demek ki yer yerine oturtmak lazım hakikaten. Şimdi
Evet,
ben de
hepsi
anladım.
iyileşme krizi değil.
Tamam, oldu. Sırada.
Sırada, şimdi toparlamak anlamında söylüyorum. Peki doğru ilacı ve doğru dozu verdiğimizde ne oluyor? Doğru ilacı doğru dozda verdiğimizde işte o zaman kişi kalıcı olarak acı çekmeden iyileşiyor. Çünkü ilaç fazla gelmediği için zaten var olan semptomları başa çıkamayacağı kadar şiddetli bir şekilde artmıyor. İlacı doğru dozda verdiğimiz için. Doğru ilacı verdiğimiz için durup dururken başka bir yerde yeni bir semptom da ortaya çıkmıyor. Ve kişi kalıcı olarak iyileşiyor. Ancak böyle bir durumda ya artık hani tedavi biter, başka bir şey yapmaya gerek kalmaz. Ya da dediğimiz gibi bu kişi yaşlı ve eski hastalıkları bastırılmış biri ise eski bir hastalık geri gelir. Buna da üzülmek değil, sevinmek gerekir. Şimdi herkesin merak ettiği bir konu var biliyorsunuz. Ben aldığım homeopatik tedaviden kuşku duyuyorsam doğru yolda mıyım, değil miyim? Nereden belli olur? Ben bir ilaç aldığımda nasıl bir sonuç beklemeliyim ki aldığım tedavinin doğru yolda gittiğinden emin olayım diye biliyorsunuz herkes merak ediyor. Deminden beri verdiğim ipuçları önemli. Zaten var olan semptomlarınızın üzerine geçmişte ve şimdi hiç sahip olmadığınız yeni semptomlar çıktıysa aldığınız ilaç yanlış. Zaten sahip olduğunuz semptomlar başa çıkamayacağınız kadar kuvvetlendiyse aldığınız ilaç doğru ama gereğinden fazla aldınız. Bir iyileşme var, hiçbir şikayetiniz yok, doğru yoldasınız. Bir iyileşme var ama eski şikayetleriniz ortaya çıkmaya başladı, yine doğru yoldasınız. Peki yani hakikaten bu kadar acısız ve kansız mı homeopati? Yani hakikaten yani hiç mi acı çekmeyeceğiz? Onunla da ilgili ufak bir ipucu vereyim. Pratikte hiçbir doğal hastalık ile hiçbir ilaç %100 benzer olmayacak. Dolayısıyla da hafif bir rahatsızlık hissetmek çok da yanlış değil. Ama bu rahatsızlığın dozunun hafif olması gerekiyor. Yani hastayı zaten hastalığından dolayı çektiği acıdan daha fazla rahatsız etmememiz gerekiyor homeopatlar olarak. Ama yani işte biraz daha fazla uyumak, biraz daha yorgun hissetmek. Hatta iştahın artması iyi bir şeydir mesela. Kişinin hastalıkla mücadele için daha çok enerji kullandığını, bu nedenle de daha çok yemeye başladığını gösterir. Yani o enerjiyi tamamlayabilmek için arzu ettiğimiz bir şeydir. Kadınlarda adet kanı biraz azalır. Bu da iyi bir şeydir çünkü daha fazla kan üretmek yerine enerjinin bir kısmını hastalıkla mücadele ayırdığı için o konuyu da azıcık baştan savar vücut. Kanı biraz daha azaltır. Çünkü kaynakları başka yerde kullanmaktır.
Hayati konularla ilgileniyor.
Daha önemli konularda kullanmak. Dolayısıyla hafif bir rahatsızlık hissetmek çok önemli bir sorun değildir. Akut hastalıklarda işte yani böyle nezle, grip, öksürük, ateş falan gibi durumlarda ilacı alır almaz biraz daha rahatsız oluruz. Çünkü neden? Kişi zaten güçlüdür. Çünkü hani böyle kronik bir hastalığın yıllarca pençesinde duran birinden değil de yani işte üşütüp nezle grip olmuş birinden bahsediyorsak kişi zaten güçlüdür. Geçen bölümde anlattık. Ne dedik? Güçlü olan kişiler güçlü semptomlar üretebilir dedik. Dolayısıyla akut hastalığa yakalanmış biri muhtemelen güçlü biridir. O da ilacı alır almaz daha güçlü bir semptom üretebilir, daha kuvvetli bir reaksiyon üretebilir. Bu da normaldir. Hemen arkasından durum normale dönecektir, hızlı bir şekilde.
Adını koyabilir miyim Serdar Bey? Bu hani süre bakımından hani ne kadar süre geçerse hızlı bir şekilde diyorsunuz ama daha güçlü
Yok.
semptom üretme.
Yani tamam haklı bir soru da şunu kastettim. Yani işte bu 15-20 dakika, yarım saat, bir saat de olabilir, birkaç saat de olabilir. Yani ilacı alır almaz hafifçe kötüleşmek akut bir hastalık durumunda kabul edilebilir.
Tamam.
Çünkü neden? Organizma güçlüdür ve hemen reaksiyon veriyordur. Buna karşılık uzun sürmüş bir kronik hastalığın pençesinden iyileşmek için homeopatik ilaç alan biri hemen kötüleşmeyecektir. Çünkü neden? Organizma güçlü değildir, yaşam gücü de güçlü değildir. O zaten ilaca reaksiyon verecek kadar da güçlü değildir. Dolayısıyla iyileşme yavaş yavaş gerçekleşir ve bu kişi iyileşme süresinin sonuna doğru ya dur falan olur. Bu da artık ilacı bırakma vaktinin geldiğine dair bir işarettir zaten. Neden? Çünkü doğal hastalık artık yok olmaya başlamıştır. Ortada sadece ilaç hastalığı vardır. Ve kişi de bu ilaç hastalığına reaksiyon verecek kadar güçlenmiştir. Tek yapılması gereken ilaçla yarattığımız bu suni hastalığı bitirmek için ilacı kesmektir. Yani ilacı keseceğiz ve bu kişi başka hiçbir şey yapmaya da gerek kalmayacak. Yani ilacı keseceğiz ve bekleyeceğiz.
Siz bunu anlattıkça bende de yerine oturuyor eski hatıralar. Çünkü ne kadar oldu? 2 sene önce falan oldu galiba. Amalgam dolgu yerinden çıkmıştı. Onu çıkarttırmak zorunda kaldım. Fakat hemen tabii öncesinde de esasında homeopatime danışmıştım ama sonrasında hemen kendisini görmeye gittim. Tabii sordu. Hani ağızda tükürük falan hani oluşumu var mı diye. Ya ben de biraz olmuş hakikaten. Hani cıva zehirlenmesi anladığım kadarıyla hemen merkür üyesi verdi tabii ki ama O iyileşme süreci bir haftalık kullandım Mercurius'u, cıvalı ilacı. Onda yaşadığım o süreci, çünkü hani ya kendimi çok iyi hissediyorum, amalgam dolgular çıktı, ben hayatımda olmadığı kadar iyi hissediyorum kendimi. Mercurius'u almaya başladım, hop enerji düştü. Yani Allah Allah diyorum, ya ben iyi hissediyordum işte, yine bir şeyler oluyor falan. O yüzden ya acaba mı falan diyorum, ama bir haftanın sonunda gittim zaten yine homeopatıma, sordum. Fakat tabii yani şey, sizin gibi tabii açıklamıyor. Şimdi siz açıklayınca bunlar her şeyin yolunda olduğu o sırada tedavide şu anda anlıyorum. Ama o zaman da işte şey, yani soru işaretleri oluşuyor insanın kafasında. Gerçekten doğru dozu mu aldım, çok mu aldım, az mı aldım hani diye o zaman düşünmüştüm açıkçası. Homeopatımı da çok sevdiğim için kendisine çok fazla sormamıştım, ama şimdi yerine oturuyor.
Ya şöyle, her alanın becerisi ayrı. Yani bir konuyu iyi bilmek onu iyi anlatabileceğiniz anlamına gelmiyor. Yani güzel anlatabilmek de ayrı bir beceri. Ben eğitim fakültesi
Kesinlikle.
mezunuyum. O yüzden hani öğretmenlik konusunda da iddialıyım.
Ben de şapka çıkartıyorum size Serdar Bey diyorum. Ben iş mutfak kısmında sizlerin hani çekimlerini dinlerken de bu dersleri, yani en ön sırada oturan öğrenci şeyindeydim ben de. Hani benim pozisyonum o, hakikaten ben de ilgiyle dinliyorum bütün derslerinizi. Şimdi birebir bu yapıyor olmamız da ayrıca güzel. Her şey tamamen yerine oturuyor. Resimler çok net. Teşekkürler.
Ben de teşekkür ediyorum. Hassas izleyicilerimizi huylandırmamak için çok ufak bir düzeltme yapacağım. Demin bildiğinizi biliyorum ama kazayla dediniz ki cıvalı homeopatik ilacı aldım. Başlangıç malzemesi cıva olan
Cıvadan
ama içinde
yapılan.
cıva olmayan
Ya
homeopatik ilacı aldınız.
evet,
Yani
pardon.
kimseyi zehirlemiyoruz biliyorsunuz.
Kırın kırın notumu hocam. Tamam, bitti.
Yok yok, ben hassas kişileri düşünüyorum çünkü hemen huylanırlar. Aa, bunun içinde arsenik mi var? Aa, cıva mı var falan diye.
Biliyorum.
Biliyorsunuz homeopatik ilaçların içinde materyal anlamda zehirli hiçbir şey yok. Onları çok çok çok çok çok seyreltiyoruz ve içinde hiç madde kalmıyor.
Evet, tamam. Serdar Bey, geçenki soru cevap yayınımızda kendisinin bir sorusu gelmişti. Sümeyye Solmaz, hatırlayacaksınız. Adem ile Havva grubunun kurucusu. Kendisinin öyle güzel bir sorusu var ki daha fazla geciktirmeden bunu da size sormak istiyorum. Der ki, kronik hastalıklarda daha iyi sonuç alabilmek için akut durumlarda remedi kullanmamak da doğru bir yaklaşım mıdır? Yani antibiyotikler gibi direnç geliştirme, vücut tarafından tanınma, alışma vesaire gibi bir durum söz konusu mudur diye sormuş.
Gerçekten harika bir soru. Çok da önemli. Herkesin de bilmesi gerektiğini düşünüyorum cevabın. Şimdi endişe doğru ama ne zaman doğru? Aşama aşama cevaplayalım. Kronik hastalıklarda daha iyi sonuç alabilmek için akut durumlarda remedi kullanmamak doğru mudur? Değildir. Akut bir hastalık sizi hiç zorlamıyorsa hiç homeopatik ilaç almanıza gerek yok. Yani hafif bir nezle olduysanız yatın uyuyun bir çay için. Belki çok istiyorsanız bir C vitamini alın, D vitamini alın. Homeopatik ilaç bile almayın. Tamam, eyvallah. Ama bunu hani işte kronik hastalığında homeopati daha iyi işe yarasın diye yapmanıza gerek yok. Bunu gerekmediği için yapmıyor olacaksınız. Çünkü yakalandığınız hastalık çok hafif olacak. Ama biliyorsunuz bütün akut hastalıklar hafif değil. Yani bazen çok kötü bir öksürük, çok yüksek bir ateş, çok şiddetli bir kusma gibi durumlar olabiliyor. O zaman da ya şimdi bu durum akut, acaba ben gitsem de kimyasal bir ilaç mı kullansam da hani homeopati haklarımı bu şekilde kullanmasam daha mı doğru olur? İşte daha doğru olmaz. Çünkü böyle bir durumda yine homeopatik tedavi alarak bu akut durumu atlatmak daha doğru olur. Peki sorunun son bacağına bakalım. Antibiyotiklerde olduğu gibi homeopatik ilaçlara karşı direnç gelişir mi? Ve her şeyi ben homeopatik ile tedavi edersem sonunda homeopatinin bile işe yaramadığı bir noktaya gelir miyim? Çok enteresan bir soru. Üstelik hani homeopatiyle çok derinlemesine aşina olmayan birinden bu kadar doğru ve gerekli bir soru gelmesine de gerçekten hayret ettim. Kendisini kutluyorum. Şimdi bu doğru ama ne zaman doğru? Eğer siz birine sürekli yanlış ilaç verirseniz, yani dur bakalım işte şunu vereyim bakalım iyileşecek mi? Dur bakayım bunu vereyim bakalım iyileşecek mi? Diye bu kişiye arka arkaya ama bir iki kere değil yani 5 kere, 10 kere, 20 kere ilelebet ya tutarsa ya tutarsa ya tutarsa diye yanlış ilaç verirseniz ne olur? Yaşam gücü der ki ya nedir kardeşim bu yani ne oluyor falan der ve ilaçlara olan duyarlılığını azaltmaya başlar. Bu tıpkı sürekli eline kazma alıp toprağa kazmayla, kürekle deşen birinin ellerinin nasır bağlaması gibidir. Sürekli işe yaramayan bir şeyi sürekli tekrar ederseniz elimiz nasıl nasır bağlıyor? Yaşam gücü de ilaçlara olan hassasiyetini azaltmaya başlar. Dur kardeşim, benim burada bir koruma uygulamam lazım der. Ve bundan böyle doğru bile ilaç alsanız, yani o işte 15-20 tane yanlış ilaçtan sonra gerçekten ihtiyaç duyduğunuz doğru bir ilaç bile alsanız, bir bakmışsınız homeopatik ilaç artık işe yaramaz hale gelmiş. Bu mümkün. Ama çok uzun süre bir sürü ilacı yanlış nedenlerle kullanırsanız. Bunun dışında isterse kronik olsun, isterse akut olsun, doğru sebeplerle kullandığınız her homeopatik ilaç sağlığınızı her zaman daha iyi hale getirecektir. Ve yatkınlıklarınızı, yani geçmiş bölümlerde bahsettik, yoldaki çukurları, çatıdaki delikleri kapatacak ve sizi hastalıklara daha az yatkın hale getirecektir. Anahtar kelime tedavinin doğru ilaçla doğru dozda yapılmasıdır.
Peki Sümeyye'nin sorusunu ben biraz daha geliştireyim kendimce Serdar Bey. Şimdi diyelim ki biri kronik bir hastalıktan muzdarip ve homeopatik tedavi alıyor. Remedilerini kullanıyor, ilaçlarını, fakat orada da akut bir hastalık geliştirdi. O akut hastalık için yine remedi aldığında, ilaç aldığında böyle direnç geliştirme gibi bir şey olabilir mi? Veya vücut işte nasır bağladım ben, buna tepki vermiyorum der mi?
Yok yok. İlaç doğru olduğu sürece hep iyiye gidiyoruz. Mesela biri diyelim ki artrit için tedavi görüyor veya işte sedef için tedavi görüyor. İşte kış üşüttü, zatürre oldu. Şiddetli de bir enfeksiyon zatürre, biliyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken şey, eğer o an kullandığı ilaçlar zatürre olduğunda gösterdiği semptomlar için uygun değilse, gösterdiği yeni semptomlar için yeni homeopatik ilacın seçilip kullanılmasından ibarettir. Ta ki bu yeni akut durum geçene kadar. Yeni akut durum geçip de kişi normal hayatına döndüğünde kronik hastalık tedavisi de kaldığı yerden devam eder. Bu son derece doğaldır ve böyle yapılması gerekir.
Tamam. Yine o polifarmasi dediğimiz, o aynı anda birkaç ilaç kullanma gibi bir şey burada da yine söz konusu değil. Yine tek ilacınızı alıyorsunuz, o andaki sorununuzu geçiriyorsunuz. Ondan sonra tekrar kronik hastalığınız için, tedavi için verilen ilaç neyse almaya devam ediyorsunuz.
Evet, kronik hastalık tedavisi için olan ilaca devam etmeye gerek yok. Neden yok? Bunu daha önce konuştuk. Ne dedik? İki farklı hastalık bünyeyi aynı anda etki ediyorsa, kuvvetli olan zayıf olanı baskılar dedik. Dolayısıyla zaten böyle şiddetli bir akut hastalığa yakalandığında o an o kronik hastalığını falan unutacaktır zaten. Aklına bile gelmeyecektir. Yani birini düşünün mesela, deli gibi kusuyor, ateş olmuş 39, dudaklar kurumuş, yanıyor cayır cayır falan. Zaten o sırada yani onun sedefiymiş, yok efendim artritmiş falan, hiç aklına bile gelmez yani. Ama aman kurtarın beni bu öksürükten falan diyecek yani o sırada. Dolayısıyla homeopat da işte onun öksürüğünü, ateşini falan, kusmasını vesairesini toparlayacak olan ilacı verecek. Her şey normale döndüğünde tekrar diğer hastalık kuvvetlenecek. Aslında şöyle de bir şey var. Yani bu soruyla madem o derinliğe de inmiş olalım. Yakalandığımız her akut hastalık aslında yaşam gücünün bizim ta derinliklerimize yer etmiş olan kronik hastalıktan kurtulma çabamızdır. Yani o bir temizlik operasyonudur. Kronik hastalıktan kurtulma mücadelemizi ne kadar akılcı ve doğru yöntemlerle yaparsak, otomatikman kronik hastalıktan kurtulma yolunda da doğru bir adım daha atmış oluruz.
Uzun soru cevap bölümümüzde yetiştiremediğimiz zaman nedeniyle bir sorumuz daha var. Esra Hanım'ın sorusu. Diyor ki, homeopatik tedavide ilk yardım kitlerinden bahsetmiştiniz. Bunlar her evde olması gereken kitler mi? Benim 2 aylık bebeğim var. Evde bulundurmam gerekenler var mı içlerinden demiş. Bu da güzel bir soru esasında.
Evet, herkesin merak ettiği bir konu. Cevaplayalım. Şimdi homeopatik ilk yardım kiti derken şunu kastediyoruz. Öncelikle ilk yardım derken şunu kastediyoruz. İlk yardım kaza ve yaralanmaları kapsar, hastalıkları değil. Yani işte yemek yapıyordunuz, tavadan yağ sıçradı, eliniz yandı. İşte çocuk koşuyordu, oynuyordu, düştü, dizi morardı. Bahçede oynuyordu, arı soktu. İlk yardım budur. Yoksa biz hiçbir anneyi çocuk zatürre olduğunda siz ona işte şu ilacı verin, zatürresi geçsin diye cesaretlendirmiyoruz. Yani böyle öksürüktü, ateşti, kusmaydı falan, böyle adı hastalık olan herhangi bir semptom varsa mutlaka hangi ilacın verilmesi gerektiğine bir homeopat karar vermelidir. Evde ilk yardım amacıyla bulundurulacak kitler dolayısıyla dediğim gibi Ağrı soktu, elim yandı, işte kolum yara bere oldu, işte derim biraz hasar gördü, orayı nasıl onarayım falan gibi, orası mikrop kapmasın, ne yapayım falan gibi kitlerdir. Bu ilaçların neler olduğuna biz vitaminlerle yapacağımız podcast'ta değineceğiz. Yani teorik bölüm bittiğinde bir yaz tatili yapacağız. Yaz tatili bittikten sonra yeni sezonda 2016'nın kışında tekrar çekimlere başladığımızda bu sefer ilaçlardan bahsedeceğiz. Dolayısıyla şimdi buna tek tek uzun uzun girmek çok doğru olmaz. Çünkü vakit alır her ilacı tek tek anlatmak. Zaten ilaçlar şu anda Türkiye eczanelerinde de satılmıyor. Umarım işte belki o zamana kadar da böyle bir umut verici bir gelişme olursa o zaman ilaç hatlarından da bahsetmek biraz daha anlamlı olur. Ama imkanı olanlar yurt dışında bu ilk yardım kitlerinden alabilirler. Böyle 20-30 ilaç içeren. Hangisini aldıkları da o kadar önemli değil. Hani böyle işte 20-30 ilaçlık herhangi bir kit alabilirler. Bunun ne faydası var? Sizin başınıza bir durum geldiğinde, yani çocuğun ya da sizin başınıza bir durum geldiğinde bir homeopata telefon ettiğinizde bazı basit durumlarda homeopatla yüz yüze görüşmeden telefon konuşması ışığında hangi ilacı kullanabileceğinizi homeopat size söyler. İşte o zaman da işte gecenin bir yarısı vesaire falan sokağa çıkıp ilaç aramak zorunda kalmazsınız. Veya işte homeopatınızla aynı semtte falan oturmuyorsanız kalkıp gidip ilaç almakla uğraşmazsınız. Homeopatın söylediği ilacı kendi ilk yardım kitinizden homeopatınızın tarif ettiği gibi alıp kullanmak gibi bir lüksünüz olur. Homeopatik ilk yardım kitinin faydası budur.
Seyahatlerde de yanımızda taşıyabiliyoruz. Acil durumlarda kullanmak üzere.
Seyahatlerde kullanma konusu şöyle, karşı değilim, teşvik de ederim. Ama ne zaman? İşte onu kullanacak olan kişi, anne veya baba, bir ilk yardım kursuna gitmişse ve bu ilaçları nasıl kullanacağını hakkıyla öğrenmişse. Yoksa yani şöyle bir şey yok, hani şu oldu şunu ver, bu oldu bunu ver. Öyle ezbere bir homeopati yok yani. Semptomları doğru okumayı ve ilaçları doğru dozda kullanmayı öğrenmiş kişiler bir durum karşısında ilaç vermeliler. Yoksa
Madem böyle, bir
zarar verebilirler.
tamam, bu konu çok önemli. Benim de hani ısrarla beklediğim Türkiye'den bir şey var. Eğitim online yapılsa da Türkçe biz de hani takip etsek, ilk yardım kursumuzu alsak diyorum ama tabii bu benim kendi hayalim ama şu anda mesela Esra Hanım bu konuyla ilgili hani bir şey yapmak isterse, ilk yardım kursu almak isterse nerelere başvurabilir Serdar Bey?
İstanbul'da, İzmir'de ve Ankara'da dernekler ilk yardım kursu veriyorlar. Derneklerin web sitelerinden bu kursların tarihlerini takip edip kendilerine uygun olan bir tanesine katılabilirler. Şöyle de bir müjde vereyim. Yani biz komple müfredatımızı tamamladığımızda çok temel bir ilk yardım kursunu da bitirmiş olacağız aslında. Şu anda bir günlük eğitimi bile kapsamından daha fazla bir teorik eğitim veriyoruz. Yani podcastlarımızın tamamını bitirdiğimizde homeopati kursları da verilen temel teorik eğitimin tamamını içermiş olacak bu eğitim.
Harika.
Ve ikinci sezona başladığımızda da ilaç kısmı ile ilgili bölümü bitirmiş olacağız. Dolayısıyla bulunduğu şehir itibariyle, vakit itibariyle, işte çocuğu küçük olduğu için evden çıkamadığı için vesaire olan kişiler bizim podcastlarımızın tamamını dinlediklerinde birinciden sonuncuya aslında temel bir hafta sonu ilk yardım eğitimini de almış olacaklar. Sadece bu hani yasal temelleri olan sertifikalı bir ilk yardım kursu olmayacak ama ihtiyaç duydukları temel bilgileri almış olacaklar.
Çok teşekkür ediyoruz Serdar Bey. Ben esasında bu yayınlara şey diye de bakıyorum. İleride çocuklarımıza da bırakacağımız çok güzel kayıtlar olacak bunlar, bilgi olacak. O yüzden şahsen size tekrar teşekkür ediyorum hakikaten bu kadar kapsamlı bize bilgi verdiğiniz için.
Ben de ediyorum çünkü bu vesileyle benim hiç ulaşma imkanım olmayan bir sürü kişiye bu güzel bilgiler ulaşabiliyor. O yüzden ben de çok mutluyum ve çok büyük bir hevesle ve istekle yapıyorum.
Kesinlikle. Çok teşekkürler. Peki, o zaman bugünkü bölümü de burada sonlandırıyoruz. Haftaya kaldığımız yerden bu defa Dilek arkadaşımızla Serdar Bey dersleri devam edecek. Aman kaçırmayın diyorum ben çünkü ilk sezonun kapanışını yaptığımız bir bölüm olacak bu ve homeopatiye girişte teorik bilgilerin de sonuna gelmiş olacağız. Yeniden görüşmek üzere Serdar Bey. İyi akşamlar diliyorum size.
İyi akşamlar.